Spor Dergisi.
...1980'lerin ortasına damga vuran güzel bir şarkıyla Modern Talking'den Sherry Sherry Lady, Alman grup Thomas Anders Dieter Böhme ikilisi, bugün bile Türk müzik severlerin, pop müziğin önemli kişilerinin her zaman gözdesi. Ankara'ya hoş geldiniz. Türkiye saatiyle Ankara'da 20.07'yi yaşıyoruz. Spor Dergisi programındayız. 1986 yapımı Modern Talking'in unutulmaz parçası Sherry Sherry Lady ile programımıza başlıyoruz. Spor Dergisi'ne teknik yönetmenimiz sevgili Nuri Göktaş, program yapımcımız sevgili Ali Suat Günek, ben İbrahim Kırkayak ve büyüğüm, sevgili editörüm, sevgili Süleyman Çil ile birlikteyiz. Bir saat boyunca gündemi konuşacağız. Sherry Sherry Lady ile başladık Süleyman abi.
Evet, yine bir sen Almanları seversin. Geçmişe yolculuk yaptık. Evet, Türk spor gündemini, futbol gündemini konuşacağız. Yoğun bir hafta yaşıyoruz tabii futbolda. Yarından itibaren temsilcilerimiz sahaya çıkacaklar Avrupa'da. Kritik maçlar oynayacaklar. Bu maçlar öncesinde takımlarımıza bakacağız. Tabii bir Süper Lig'de de ilginç bir yarış devam ediyor.
Süper Lig heyecanı, Avrupa Kupaları heyecanı, yaklaşan Türkiye Kupası yıl sona eriyor. 12 Aralık'ı bir yandan bekliyoruz. 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası kura çekimini bekliyoruz. E-posta adresimiz, bizlere nasıl ulaşabilirsiniz? O yönlendirmeleri sizlere söyleyelim. E-posta adresimiz spordergisi@trt.net.tr. Telefon numaralarımız 0090 0312 463 34 19 veya 21. Twitter'dan twitter.com/ters/trtspordergisi. Facebook'ta büyük harflerle TRT Boşluk Spor Dergisi. Ayrıca programımızı Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden de dinleyebilirsiniz. Evet, sizlerle birlikteyiz. Tam 22,5 yıl aradan sonra 17 Mayıs 1992 Türkiye'nin hocası Mustafa Denizli Florya'ya geri döndü. Ali Sami Yen stadından kimse çıkmamıştır, çıkamayacaktır diyen, şartlar ne olursa olsun Galatasaray'ın şansı her zaman her yerde %51'dir diyen ve Türk insanının sokaklara dökülme günlerini başlatan büyük zaferlerin ismi Mustafa Hoca Galatasaray'ın başında.
Evet, yeni bir dönem başlıyor Galatasaray'da. Yeni bir sayfa açtı Galatasaray. Hamza Hamzoğlu ile yapılan tartışmalı ayrılık, Mustafa Denizli'nin gelişiyle birlikte ciddi bir kamuoyu desteği aldı Galatasaray yönetimi. Mustafa Denizli'ye bir güven oyu var futbol taraftarlarda ve futbol takımında, gördüğümüz kadarıyla iyi bir tercih yaptığı görünüyor yönetimin. Çünkü sıkıntılı bir süreç yaşadılar. Hamza Hamzoğlu ile beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Mustafa Denizli'nin açıklaması ilginçti İbrahim.
Evet.
Biraz zor bir görev aldığının farkında.
Farkında.
Ya da ona bir vurgu yaptı. Kritik bir zor bir görev aldığını ima etti.
Ama çok
kariyerini
riske edeceksem
de Galatasaray için yaparım dedi. Galatasaray ile arasındaki duygusal yoğun bağlı da ifade etti. Galatasaray'ı uzun bir ayrılık tabii Galatasaray ile arasındaki, değil mi?
Fazla
23
değil
yıldır.
23 yıla yakın.
Bir daha yolları kesişmemiş ama Galatasaray onun tabii göreve başladığı, ilk kariyerinin basamaklarını tırmandığı bir kulüp olduğu için özel bir yeri var. Onu görüyoruz. İşinin
aynen
kolay olmadığını düşünüyor.
Aynen.
Ama Mustafa Denizli tabii bu zor şartlarda göreve gelip başarılı olduğunu biliyoruz.
Kesinlikle
başka
öyle
takımlarda.
1987'de teknik direktörlüğe başladığım günkü heyecanı yaşıyorum dedi sevgili Mustafa Denizli. Uğruna kariyerimin her şeyini riske edeceğim tek camia Galatasaray'dır dedi. Zor işimiz ama elimizden gelen her şeyi yapacağız dedi. Derval andı, yup derval andı. Türkiye Futbol Direktörü sevgili Fatih Terim'e ve sevgili Hamza Hoca'ya tavsiye niteliğinde kendisi tavsiye almak üzere telefon girişimlerinde veya görüşmelerde bulunabileceğini söyledi. Aslında biraz bizler de buluruz çünkü yaklaşık 4 aydır stadyum programımızın da yorumcusuydu. Alışmıştık Mustafa Hoca'ya. Sevgili tabii, Ersin Düzen çok buruk. Onunla da biraz sonra bir telefon bağlantımız olacak.
Ersin içinde oturmuş bir programdı. Onlar tabii uyumluydular.
Şimdi Hakan Ünsal'la birlikte.
Hakan Ünsal iyi bir üçlüydüler. Tabii şimdi Denizli, Mustafa Denizli yok. Bu arada Galatasaray'ı da sezon boyunca değerlendirdi hoca değil mi?
Evet, iyi tanıyor yakından.
Yakından tanıyor çünkü maçlarını dikkatli izledi, yorumladı. Ne yapılması gerektiğini, neyin neden yapıldığını anladı, biliyor. Bir anlamda yabancılık çekmeyecek herhalde takımın hattına, futbolcusuna dönük bir gözlem ve izlenim mi var Mustafa Hoca'nın?
Kesinlikle öyle. Dünkü basın toplantısında, dünkü ayaküstü yaptığı ilk açıklamalarda gözlerinden belliydi. Dün gece ben de bir telefon görüşmesi yaptım. Hala duygusaldı sevgili Mustafa Hoca. Bu arada şöyle bir durum da var Süleyman abi. İki sonbaharda beşinci teknik adam. 2013 sonbaharı Fatih Terim, Roberto Mancini, Prandelli, Hamza Hoca ve sevgili Mustafa Denizli. Beşinci teknik adam. Baktığınız zaman son 4 yılın 3 kez şampiyonu Galatasaray. Yani mutsuzluktan mutluluk mu ortaya çıkıyor?
Bu da ilginç tabii. Bu döneme bakarsanız takımın başarılı olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Üst üste Şampiyonlar Ligi'nde temsil hakkı etmiş bir takım var. 3 şampiyonluk var. Tabii sürekli bazı ayrılıklarda tabii başka sıkıntılar da yaşandı. Onu da kabul etmek lazım. Prandelli'nin gitmesi neyi getirdi? Şampiyonluğu getirdi. Orada bir hamle yaptı yönetim.
Kupalar geldi.
Kupalar geldi. Benzer bir açılım yapıyor galiba. Sezon ortasında teknik direktör değişerek yine benzer bir şampiyonluk hedefliyorlar. Bu arada tabii kulübün transfer listesi olabilir Mustafa Deniz'in. Takıma dönük yeni isimleri kazandırmak da isteyebilir.
Olabilir ama 15 Aralık günü işte.
15 Aralık'ta UEFA ile bir görüşme var. Takımın, kulübün mali açıdan bir disiplin altında yönetilmesi gerekiyor bu dönemde. Çünkü bütçesini denkleştirip UEFA'dan yeniden bir süre alması gerekiyor. Dolayısıyla bu transferlere bütçe ayrılamayabilir. Bu anlamda Mustafa Denizli de mevcut kadroyla yetinmek durumunda kalabilir. Ama hocanın tabii
Mustafa mutlaka istekler olacaktır ama.
Bunları karşılama durumunda yönetimin yeni bir kaynak yaratması gerekebilir.
Evet.
Bunu da zaman içinde göreceğiz. Bir de tablo ilginç. Beşiktaş'ta 7 puan gerisine düşmüş bir Galatasaray. Fenerbahçe'de 5 puan.
Son programda biraz işaret etmişti henüz gelmeden önce. 7 puanın önemi yok demişti Mustafa Hoca.
Puan önemi yoktur. İddialı bir hocadır. Dediğin gibi Ali Sami Yen'den çıkış yok felsefesiyle takımını motive eden bir teknik direktördür.
Doğru,
ama
yazılacak bir yazı.
Karşısında çok
güçlü
bir Beşiktaş var. Fenerbahçe'nin de giderek üstüne oturduğunu, takım savunmasını geliştirdiğini, kolay gol yemediğini, skor ürettiğini, Mersin maçında ilk kez daha pozitif bir futbol oynadığını düşünürsek işi zor ama lige en azından bir heyecan gelebilir. Galatasaray'ın da Galatasaray'ın da futbolunu geliştirdiğini düşünürsek, bir de teknik direktörlük değişiklikleri genelde takımları olumlu etkiler. Bu havayı yaratabilirse Mustafa Deniz'e muhtemelen
bir hava katacağı kesin.
İlginç maçlar bizi bekliyor.
Hayırlı olsun sevgili hocamıza. Bir yanda Fatih Hoca, bir yanda Mustafa Hoca, Şenol Hoca orada. Üçünün de böyle zeminde olması Türk futbol için güzel değil mi?
Güzel tabii. Mustafa Denizli'yi bir de şöyle ayırmamız gerekiyor İbrahim. Üç büyük takımda da şampiyonluk yaşayan bir teknik adam değil mi?
Kesinlikle. Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta.
Fenerbahçe ve Galatasaray.
Her yerde de seviliyor, o yüzden Türkiye'nin hocası.
Avrupa'da da Türk futbol tarihinin önemli başarılarını ilk kez imza atan bir teknik adam.
Evet.
Ve kariyerimi de riske ederim diyor Galatasaray için. Risk edecek bir şey mi var Galatasaray'da? Sen söyle bakalım.
Ben de alayım. Ersin Düzen'e döneyim.
Ersin Düzen'e soralım.
Bu arada 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü de tüm öğretmenlerimizin başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere baş öğretmen.
Evet.
Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Kutlayalım.
Tabii. Hepimizin ailesinde öğretmenler vardır. Onları tüm öğretmenlerimiz
şu an
aslında.
Siz bile benim öğretmenlerimden
birisiniz. Tüm öğretmenlerimizin gününü kutlayalım ayrım yapmadan.
Kesinlikle öyle. Ve bizden biri TRT Spor'un bir numaralı programı, stadyum programının sunucusu, spor spikeri kardeşimiz, arkadaşımız, abimiz. Sevgili Ersin Düzen hattımızda. Hoş geldin sevgili Ersin yayınımıza.
Ben diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Ne kadar güzel sizin sesinizi duymak. Fakat bir anlamda biraz da içimde bir burukluk yaşıyorum. Ve bunun sebebini de öğrenmek istiyorum. Şaşıracaksınız belki. Siz benim şu anda Ankara'da olduğumu biliyorsunuz.
Evet.
Ve programı da TRT'den yapıyorsunuz. TRT'nin binasından. Ve ben merak ediyorum. Acaba stüdyo mu çok küçük? Ben oraya mesela gelip 2 dakika sizin yanınızda konuk olabilirken, hatta aynı binadaydık. Şu anda da yakın çevrede beni telefonla bağlamak yoksa istediniz. Yanınıza
kapıda mısın? Stüdyonun kapısında mısın Ersin?
bu çok değişik bir yerden baktın yine duruma. Gerçekten haklısın.
Ben tabii Ersin'in programını bilmiyordum.
Süleyman abi cevaplar mısın?
Evet, Ersin'in programını bilmiyordum Ersin senin. Sen tabii yoğun bir trafik içinde olan bir arkadaşsın. Evet. Bir anda gelir bir anda gidersin Ankara'ya. Yine öyle olacak diye düşündüm. Yoksa burada kalacağını bilseydim. Seni stüdyoda ağırlamaktan büyük bir onur duyardık.
Bunu bir borç hanesine biz kendi hanemize yazıyoruz.
O zaman bir daha yolu düştün dersini mutlaka, bırakmıyoruz.
Mutlaka ama sesini duymak, seni burada duymak gerçekten güzel. Bunu da borç hanesine mutlaka yazıyoruz.
Şaka bir yana. Bütün dinleyicilerimize, herkese iyi akşamlar diliyorum.
İyi akşamlar.
İyi yayınlar diliyorum. Programınızda olmaktan çok mutluyum.
Çok teşekkür ederiz.
Konu tabii Mustafa Denizli hocamız.
Evet.
Bir burukluk yaşadığım doğru. Özellikle pazar akşamı kariyerimdeki en zor programlardan birisini gerçekleştirdim. Çünkü o son bölüm ne kadar? Yani hocamızın yarın Başkan Dursun Özbek'le görüşeceğiz, bugün beni aradı diyene kadar ki olan bölümde hiçbir sıkıntı yoktu. Ama o noktadan sonra orada anladım ki hoca herhalde gidecek. Ve hatta program bittiğinde biz her ihtimale karşı bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte ayrı ayrı fotoğraflar çektirdik. Hoca da dedi ki ya çocuklar daha hiçbir şey belli değil. Biz yine de önlemimizi alalım dedik. Ve o fotoğrafları daha sonra şimdi hatıra olarak saklayabiliyoruz.
Ben son mesajlarımı yazıp attım sana.
Evet. Daha sonra zaten İbrahim'in yazdığı o güzel mesajı. Bence o mesajı mutlaka yayında okumalısın. Okudun mu İbrahim?
Henüz okumadım. Onu da iyi hatırlattın. İyi ki hatırlattın. İyi ki varsın diyorum
okuman
ben.
Okuman bence çok güzel olur. Çünkü senin hem aynı zamanda ne kadar güzel bazı şeyleri ifade edebildiğini dinleyicilerimiz daha iyi anlayabilirler. Hem de aynı zamanda gözlerinde canlandırabilirler. Çünkü o kadar güzel bir mesajdı yazdığın. Ben de hocayı okudum. Hoca da çok duygulandı. Hepimiz çok duygulandık. Ama dün benim için daha kötüydü açıkça söylemek gerekirse. Hatta Hakan Ünsal da aynı şeyleri hissetmiş. Ben bir takımın oyuncusu gibi hissettim. Yani bir futbolcu gibi hissettim ve benim teknik direktörümün gittiğini düşündüm. Dünü mesela psikolojik olarak gerçekten çok kötü bir şekilde geçirdim.
Çok doğru.
Oradan anladım ki hani futbolda teknik direktörler görevden ayrılıyorlar ya, futbolcular için aslında her şeyin çok kolay olduğunu düşünüyordum o ana kadar. Aslında gerçekten onların yaşadığı psikolojiyi bir nevi bir futbolcu olmamama rağmen tahmin edebildim. Bir empati yapabildim. Kolay değil ya, bir süre beraber ki biz hocayla beraber 12 hafta program yaptık.
Evet.
12 haftalık süre içerisinde birbirimize bu kadar ısınmışken uzun süre her gün antrenman yapan, hafta sonları sadece beraberdik. Antrenman yapan, gündüzünü gecesini beraber geçiren, seyahatlere giden futbolcuların teknik direktörleriyle beraber yaşadıklarından sonra ayrılıkların ne kadar aslında bir insanı etkileyebileceğini çok daha iyi anladım. Bu benim için 40 yaşında olmama rağmen farklı bir tecrübe oldu. Yani ne kadar zaman geçse de yeni bir şeyler öğrenebiliyorsunuz. Bu bakımdan bundan sonraki yorumlarımda futbolcuların da en azından o psikolojilerini düşünerek yorum yapabileceğimi hissediyorum. Mustafa Denizli kısaca bahsetmek gerekirse herkesin tanımasını o kadar arzu ettiğim bir insan ki, o kadar değerli, o kadar farklı bir yapıya sahip bir insan ki, Türkiye'nin böyle bir teknik direktöre ve teknik direktörlükten önce böyle bir insana sahip olması gerçekten de çok güzel. Ondan bu 12 haftalık süre içerisinde çok şey öğrendim. Hiçbir şekilde en ufak bir sıkıntı yaşamadım. Ne programımızdaki ekipteki arkadaşlarımız, ne beraber yaşadığımız o program her hafta en az 3-3,5 saat süren bir gecelik yayında. Çok güzel yürekli bir adam ya. Gerçekten
hala
çok güzel yürekli bir adam.
Sevgili Ersin Düzen, hala duygulusun, farkındayım.
Evet, yani dün beraber konuşurken biz ağlama noktasına geldik hocayla. Ve ben gözyaşlarımı tutamadım. Hoca da gözyaşlarını tutamadı. Ben hayatımda bu zamana kadar birçok yorumcuyla çalıştım. Yani neredeyse 20 seneden beridir futbol programının içerisindeyim. Birçok program, birçok kanalda, birçok yorumcuyla beraber. Her sezonu farklı yorumcularla başladım örneğin stadyumda.
Doğru.
Ama ilk kez böyle bir psikoloji yaşadım. Tabii ki bütün yorumcular çok değerlidir. Ama yarın öbür gün geriye doğru baktığımda kariyerimde Mustafa Denizli'nin benim hayatımda ayrı bir yeri olacaktır. Ayrı bir yorumcu olarak sadece o şu anki kariyerindeki şampiyonluklar, başarılar değil, aynı zamanda yorumcu olarak da benim için farklı bir anlamı olacaktır, farklı bir değeri olacaktır.
Çok çok teşekkür ediyoruz. Hafta sonu görüşmek üzere, bu değerli sesini, duygularını bizlerle paylaştın. Ayrıca borçhanemizi unutmayacağım. Ankara'ya ilk gelişinde, özellikle Salı'ya denk geldiği anda da Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarında Spor Dergisi programında baş başa olacağız.
Teşekkür ediyorum. Beni programınıza davet ettiğiniz için, beni yayına aldığınız için başarılar diliyorum. Hem Mustafa Denizli'ye hem aynı zamanda size de iyi yayınlar diliyorum.
Çok çok teşekkür ederim.
Teşekkürler ediniz. Ersin.
Sağ olun. Kolay sevgili Ersin Düzen, stadyum programımızın sunucusu, spor spikeri sevgili Ersin Düzen bizlerle birlikte oldu.
Spor Dergisi devam ediyor.
Evet, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Spor Dergisi programımız devam ediyor. Bahsettiği anıyı da mesajı da hemen ben belirteyim. Evet, Mustafa Denizli için hemen söyleyeyim. 1988-89 sezonu Galatasaray için çok güzel geçmişti. Dinleyicilerimiz hatırlayacaklar. Yarı finali bulan bir Türk takımı vardı. O yaz Mustafa Hoca, sen de iyi biliyorsun, Ahın'a transfer oldu. Ahın'ın başına evet. Geçti. 89-90 sezonunda Galatasaray Alman Hertha'yla başladı. Çok kötü yenilgiler üst üste geliyordu. O yenilgiler üst üste gelirken bir maç hatırlıyorum. Tellerin arkasında Galatasaray Ali Sami Yen'de kaybetmiş. Bir küçük kız çocuğu, kumral bir kız çocuğu, elinde Mustafa Denizli posteri. Altında da aynen şöyle yazıyordu: sana öyle hasretim ki diye. Böyle bir ifade vardı. 7-8 yaşlarındaki bir kız çocuğu mutlaka babasıyla gelmiş o maça. Yani küçük yaşlarda o duyguyu yaşayan, Mustafa Hoca duygusunu yaşayan bir resimdi bu. Ben o görüntüyü hiç unutmadığım için alelacele bu mesajı paylaştım sevgili Ersin Düzenli. Mustafa Hoca da duygulanmakla iyi etmiş gerçekten. Evet. Duygulu bir andı.
Tabii Galatasaray'dan uzak kaldığı dönemlerde de Mustafa Hoca milli takımda olsun, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta kariyerinin yine parlak zamanlarını yaşadı.
Evet.
Başarılar dileyelim kendisine. Tabii işinin zor olduğunu o da kabul ediyor. Galatasaray'ın yeniden toparlanıp ayağa kalkması gerekiyor. Arda arda gelen puan kayıpları
çok
takımda
fazla.
Da psikolojik bir etki yaratmış gibi görünüyor.
Madrid biraz polemik konusu oldu. Niye gitmedi hoca diye? Ne dersin Süleyman abi?
Burada tabii gitmesi gerekirdi diye düşünüyorum ben. Takımı zaten yine yardımcı antrenörler birlikte hazırlıyor.
Taferel sahada sonuçta.
Bunun yerine hoca herhalde burada hazırlıklar yapıyor. Yönetimle projelerini konuşuyor. Stadı geziyor. Bugünlerde de faaliyetleri var.
Evet.
Başka bir hazırlık içinde diyelim.
Ama
yeni döneme.
Hafta sonu Kasımpaşa maçında ilk kez İstanbul'da Galatasaray'ın başında 22,5 yıl sonra sahaya çıkacak.
Yalnız Galatasaray'la ilgili hatıraları çok canlı değil mi hocanın?
Çok.
Çok. Unutamamış o da
çok,
o yılları,
çok, çok.
O günleri.
Florya'yı, Ali Samiye'nin yaşadığı anları diyor. Kötü anılar da yaşadık diyor. Mutlaka olacak ama.
Ama tabii iyi başarılar, iyi anılar kalmış geride.
Bu ortamda seçilebilecek Galatasaray camiası için en iyisi.
Şimdi bu sarsıntı Mustafa Denizli ile kolay atlatılıyor değil
evet,
mi?
Evet.
Çünkü İsim yönetim Hamza Hamzoğlu değişikliğiyle. Hamza Hamzoğlu değişikliği de çok geliyorum demedi değil mi İbrahim?
Hiç fark etmedim.
Hiç fark edilmedi. Siz spor basını da hiç fark edilmedi.
Takip ettiğiniz muhabirlerimizde.
Birikim, yönetim açısından bir birikim oluşuyorsa bunu hocayla niye zamanında konuşup çözmüyorlar? Ya, kamuoyu nasıl bu birikimi hissetmez?
Süleyman abi.
Sıkıntı ve süreci.
Bana sıkıntı olan şu: bir spor, bir futbol adamı olarak. Haberi olmadan gönderilen üst üste camianın evlatları var. Fatih Hoca nasıl gönderildi? Hamza Hoca.
Veya niye başaramıyor Galatasaray yönetimi?
Başaramadı.
Önceki yönetimde de farklı isimlerden oluşuyordu.
Evet, evet. Başaramadı. Hep aynı çizgi. Fatih Hoca idmana geliyor, bir mesaj geliyor yardımcısına. Görevden alındım, televizyondan izliyor. Kızından öğreniyor. Hamza Hoca keza...
Profesyonel bir kulüp yönetiminde. Görev alanında, kurumsallaşmadan da çok söz ediliyordu o dönemde hatırlıyorsan, evet. Fatih'in, evet, dönemde. Evet. Görev alanları belli değil mi? Teknik direktörün, başkanın, evet, yönetimin. Bu arada ne oluyor? Bu iktidar savaşı niye oluşuyor? Evet. Teknik, neden, direktör, çünkü yönetimin alternatifi bir isim değil. Profesyonel bir görevli değil mi? Görev verilen.
Hatta eleman dediniz Fatih Hoca.
Eleman dedi tabii, onu biraz daha.
Altı çizili.
Yani tabii orada da başka bir polemik başlattı. Teknik direktörle yönetimlerin ne zaman oturup konuşurlar? Ortada bir sportif başarısızlık da yoktu değil mi Fatih Terim?
Yoktu. Görevdeyken. İki şampiyonluk.
İki şampiyonlarla. Kupalar. Zaten üç kupayla rekor değil mi? Yani Hamza rekor. Hamzoğlu'nun alınışı da.
Bir sezonda. Yani Hamza Hoca'ya da bu oldu. Artık ilerleyen dönemde Galatasaray'ın durup düşünmesi gerekiyor. Büyüklerinin evlatlarına, çocuklarına, camiadaki önemli isimlere nasıl ayrılığı yaşatacağını da bilmesi gerekiyor bence.
Kulübün genel imajı açısından ya da kulüpte görevi alacak kişilere yüklenen bir yük de oluyor böyle değil mi? Bu ayrılıklar, bu çatışmalar.
Çok açık bir şey söyleyebilir miyim? Biliyorsun, milli takım kamplarına gidip geliyorum. Takip ediyorum milli takımı ve aradan 2 yıl geçmesine rağmen ben hala Fatih Hoca'nın gözlerinde o günkü ayrılığı hissedebiliyorum. Ve yakın çevresinden de biliyorum, hala içinde o acı. Net söyleyeyim bunu.
Tabii kulüp ondan sonra yaptığı transferler, teknik direktör seçimleri de mali açıdan sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Kulüp yeni bir teknik direktör değişikliğiyle yeni bir açılımlara gidiyor değil mi? Evet. Yani çok katlanan her açıdan yanlış adımdı aslında o.
Evet.
Kurumsallaşma, istikrar, teknik anlamda, yönetim anlamda onları sağlayamadılar.
Artık hayırlı
yeni
olsun.
Bir dönem var, hayırlı olsun.
Hayırlı
diyelim.
Olsun Kasımpaşa Galatasaray maçında. Mustafa Deniz'de 22,5 yıl aradan sonra Galatasaray'ın başında görev alacak diyelim ve artık Avrupa Kupaları zamanı diyelim hep birlikte.
Listen to the pouring rain. Şimdi şut defanstan dönüyor son anda araya giren futbolcu. Arkada Gökhan. O da şu şansı atıyor. Şut atıyor kaleci. Ve gol! Ve gol! Ve gol! Gökhan! Gökhan topu havaya yolladı. Mükemmel bir vuruşla kaleci Zubi Sivertor'un inanılmaz hatasında Gökhan topu havaya yollayarak Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın 16. dakikası. Değerli dinleyiciler ve İspanyol seyirciler çılgıncasına düşüyorlar.
Baba ortada, Gökhan gitti. Gökhan, şimdi baba, bir şut ve gol! Olimpiyatta gol! Hem de nefis bir gol! Tolga Aslan! Beşiktaş 1, Liverpool 0! Gökhan Töre! Dembaba, Tolga! Kartal golü attı!
Topu alan futbolcumuz İlyas, bir ara fazla ceza alanı üzerinde Selçuk! Selçuk kaleciyle karşı karşıya şut ve gol! Evet değerli dinleyiciler, dakika 21. Gerçekten Bordo'da da iyi başladık.
Orta pozisyonu şimdi geldi orta. Ignacevic, Alex düzeltti. Sol ayak sert vurdu ve gol! Gol, gol, gol! Alex kaptan attı. Kaptan Alex 1-1 yapıyor. Oyundan soğumayın diyor.
Bu dakikalarda diyoruz ki şans hiç olmazsa Galatasaray'ın yanında olsun. İşte cezalarına sokmak isteyen futbolcu Tarju. Girdi içeriye doğru. Ve gol! Ve gol sayın dinleyiciler. Olmaz böyle bir gol. Olmaz böyle bir gol. Kral krallığını gösterdi. Durumu 4-0 yaptı. Durumu 4-0 yaptı. Dakika 82. Gol Tarju. Galatasaray 4. Neşeter Sabak 0. Neşeter Sabak 0. Girdi cezalarına Tarju. Ceza alanına girdiği anda bir anda Kormin Böfle çaprazla karşı karşıya kaldı. Sağ ayağının içiyle paralel bir pas. Çok güzel falsolu bir top vurdu.
Drogba indirdi ceza. Snyder! Snyder gol!
Spor Dergisi devam ediyor.
Bu unutulmaz güzel anlatımları duyunca tabii ki artık vakit. Avrupa Kupaları zamanı, 3 haftalık bir aranın ardından yeniden ayağa kalkmanın zamanı. Son dönemeç Avrupa Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, yarın akşam Madrid'de Fenerbahçe, Norveç deplasmanında Beşiktaş'ta İstanbul'da İskender Bey karşısında şöyle bir Avrupa Kupaları yorumu Süleyman abi. Ne bekliyor
tabii
bizi?
Zor bir hafta Galatasaray için. Galip gelmesi gerekiyor açıkçası. İkincilik şansının, puan kaybı da, beraberlik bile zorluyor Galatasaray'ı. O anlamda kritik bir maç. Galatasaray'ın buradan yeni bir Avrupa arenasında tutulmasını bekleyelim. Yani bu anlamda teknik direktörlük değişikliğiyle gittiler oraya. Ama Galatasaray gibi takımda futbolcular çok deneyimli, tecrübeli. Milli takımlarda oynayan futbolcular. Profesyonelin üst düzey olduğu bir takım. Futbolcuların bundan çok etkileneceğini düşünmüyorum. Ama Atletico Madrid de çok takım savunmasını çok iyi yapan güçlü bir ekip.
İstekli. Calderon'da oradan çıkmak
baskı
zor
kuruyorlar.
Oluyor işte.
Yani rakiplerine orada evet. Çok büyük bir baskı kuruyorlar. Galatasaray'ın bu anlamda savunma zaaflarını görüyoruz ligde. Daha dikkatli olmaları gerekiyor.
Hakan çok mu yoruldu dikkat. Hakan Balta acaba? Bu milli takım performansı tabii ki üst düzeydeydi.
Evet yani.
Bir düşüş yaşıyor.
Düşüş yaşıyor. Bu Galatasaray'da pozisyon buluyor, gol atıyor ama arkada, savunmada ya da savunmayı hattında ya da önde baskı kuramıyorlar. Çok kolay pozisyon verdiler ligde son haftalarda.
Semih çok
gol sayısına bakarsan,
son
iki maçta yediği gol sayısına bakarsak.
Evet, çok fazla.
Burada nasıl bir çıkış yapacaklar?
Şu gerçek ki boylu, poslu, kalın, güçlü, hızlı bir stoper takviyesi gerekiyor bu noktaya galiba.
Şimdi forvet hattına bakıyoruz. Gol krallığı yarışmasına baktığımızda İbrahim, Burak geliyor. Çok altlardayız. Yani yabancı futbolcular ağırlıkla Türkiye Ligi'nde bu anlamda gol yükünü çekiyorlar Süper Lig'in. Milli takımın 2016'ya gideceğini düşünürsek bizim forvet hattındaki futbolcularımızın biraz daha öne çıkması gerekmez mi? Sana soruyorum bunu. Milli takımı yakından izliyorsun. Cenk, diyelim Umut, Burak. Bu anlamda biraz performanslarını düşük görüyorum. Nasıl toparlayacağız bu takımı?
Katılıyorum. Bu havuzun genişlemesi gerekiyor.
Genişlemesi lazım. Mevcutların da biraz form tutması
evet,
lazım.
Evet, artık özellikle Burak'ın biraz mental kırıklığı var. Takım içinde yaşananlar milli takıma da yansıdı.
Ya da Galatasaray'ın içinde bizim bilemediğimiz, hissetmediğimiz bir takım futbolcu arasında, teknik ekip futbolcu arasında bir kırılganlık olmuş mudur, yaşanmış mıdır?
Bu çok yazıldı, çizildi Süleyman abi. Galiba böyle bir hoş olmayan diyaloglar, ilişkiler galiba oldu. Kırgınlıklar diyelim buna daha doğrusu. Burak çok duygusal bir insan. Selçuk da çok duygusal bir insan.
Şimdi bizim Türk futbolcusunun genel karakteristiği
duygusal
üzerine
olmayacak.
Geldin aslında değil mi? Evet. Geçenlerde bir arkadaşla yine konuşuyorduk, bir teknik direktörün anlatımından yola çıkarak. Türk futbolcusunun 90 dakika konsantrasyon ve konsantrasyonunu koruyamaması, oyun disiplinini uzun dakikalar boyunca koruyamaması.
Evet.
Genel sıkıntı Türk futbolcusunun oyunun bütününe yayamaması konsantrasyonunu, disiplinini. Ya da işte duygusal, teknik direktörle duygusal bir bağ olması. Yani
Pereira bunu belirtti geçen hafta işte.
O da belirtti. Hani evet. Türkiye'de
o da yakınıyor bundan.
Yakınıyor.
Duygusallıktan.
Daha profesyonelce, her şart altında futbol oynayan bir futbolcu karakteri yaratmamız gerekmiyor mu?
Gerekiyor.
Yine dış bu etkilere çok kapı açık olmaması.
Kesinlikle. Yaşananlara.
Yaşananlara.
Neredeyse oranın hakkını vermesi, oraya konsantre olması. Hatırlarsan 2 yıl önce Fatih Hoca görevdeyken Galatasaray'da Burak'ın yine böyle bir dönemi olmuştu. Hatta bir basın toplantısında şunu dedi. Burak koşmazsa yanımda oturacak dedi. Ya da kendine gelmezse yanımda oturacak dedi. Yani yine bu işleri bu motive anlamında Fatih Hoca
Fatih Terim tarzı ve üslubunda motivasyon veren hocalara mı ihtiyaç duyacak bu futbolcular? Genelde yabancı hocalar da aslında çok etkili olamıyor değil mi bazı dönemlerde? Futbolcusu üzerinde.
İki yabancıyı sayarsak Pereira, Pörs'ü yavaş yavaş o denge olmaya başladı. Bunu nasıl görüyorsun? Diyalogla mı acaba?
Diyalogla ya da yönetim de devrede biraz tabii.
Yönetim de böyle bir marka var.
Şu an Van Persie için de istediği süreçte gelişiyor olay. Evet. İlk 11'de başlıyor. Giderek biraz Van Persie de
az az
biraz
goller.
Karşılıklı taviz verdiler herhalde O onu oynatıyor. O da daha ölçülü bir dil kullanıyor.
Burada Fernando kırıklık yaşamıyor.
Şimdi Fernando'nun en çok Fernando daha çok gol atmış ama o kulübede oturuyor.
Kulübede oturuyor.
Tabii biraz bu şeyi açmış onlar. Beşiktaş'ta Fenerbahçe'yi de konuşabiliriz.
Konuşalım. Yani. Avrupa Ligi aslında, daha yakın ikisi değil mi bir üst tura?
Şimdi Beşiktaş için.
Molde çok güçlü. Yani en azından performansı iyi.
Şimdi Fenerbahçe en azından ne yapacağız? Ajax Celtic maçından Fenerbahçe'nin istediği bir sonuç ne de olabilir? Beraberlikle olabilir en iyi istediği sonuç. Çünkü grupta Molde'nin 10, Fenerbahçe'nin 5 puan var. Fenerbahçe yenerse büyük ölçüde ikinci tura çıkar. Beraberlik halinde diğer maçın sonucuna göre son maç final niteliği taşır Fenerbahçe'sini ama Fenerbahçe yine de son haftaya yine kötü ihtimalle taşır iddiasını ya da yarın Perşembe günü daha büyük bir avantaj yakalar diyelim. Beşiktaş garantileyebilir de
kazandığı an
Sporting puan kaybedip İskender Bey'i Beşiktaş yeniden andan itibaren Beşiktaş ikinci turu garantiliyor.
Galatasaray'da sanki böyle yavaş yavaş bir Avrupa Ligi'ne tabii Astana maçı var.
Astana'yla Avrupa Ligi final maçı oynamasın tabii ki ikinci tura Şampiyonlar Ligi'nde çıksın deriz ama Galatasaray'a. Galatasaray Avrupa Ligi'ne kalır diye düşünüyorum Astana'ya karşı daha üstün bir takım rolünde olacaktır.
Birer tahmini alsak Madrid Galatasaray, Molde Fenerbahçe, Beşiktaş İskender Bey. Bu arada Molde Fenerbahçe mücadelesi Perşembe akşamı TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
TRT 1'den yayınlanacak. Tabii bu 3 maçın da TRT Radyo 1'den de yayınlandığını belirtelim.
Üstüne basa basa hem de.
Üstüne basa basa hem bunu dünyanın birçok yerinde dinleyebilirler tabii radyodan. Evet. İnternet ortamından da dinleyebilirler. Karşılığında Fenerbahçe'nin yeni ligi almayan bir Molde var. Molde sürpriz mi? Takım. Biz buradan ne derdik? Ajax Celtic derdik. Değil mi?
Fenerbahçe zorlar orayı.
Fenerbahçe zorlar derdik. Molde sürpriz yaptı.
Dolayısıyla tahminin nedir? 2 gün için.
Fenerbahçe'nin işinin daha zor olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş bence daha avantajlı.
Kazanır diye düşünüyorum ben de.
Kazanır diye düşünüyorum Beşiktaş. Fenerbahçe'nin biraz zorlanacağını ama tabii o maçlarda biraz daha farklı oynadığını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. O son
daha kompakt.
Ki o kültür gelişiyor galiba. Yavaş Fenerbahçe'de Avrupa'da
Avrupa
olmak.
Avrupa Ligi'ni
seviyor. Avrupa'da olmak, Avrupa'da oynamak. Biraz takımda başka bir gelenek oluşturmaya başlamış.
Galatasaray'ın da ne yapacağı belli olmaz mı diyoruz?
Belli olmaz diyoruz. Atletico Madrid'in baskılı başlayacağını ve o ilk dakikalarda biraz top kontrolünü, takım savunmasını iyi yapmaları lazım diyelim.
Evet. Bu bölümü
bitirelim.
Tamamlayalım. Başarılar dileyelim.
Başarılar dileyelim.
Bir kez daha belirtelim. Molde Fenerbahçe, Beşiktaş İskender Bey, Atletico Madrid Galatasaray maçları Radyo 1'den naklen yayınlanacak diyelim. Ve bir konuğumuz olacak Perşembe günü TRT Spor ekranlarında Türkiye'de ilk kez. Bunun tanıtımını hep birlikte bir dinleyelim.
O Türk futbolunun ve Fatih Terim'in göz bebeği. O duran topların baş aktörü. O Almanların kalp kırıklığı. O Hakan Çalhanoğlu. Türk televizyonlarında ilk kez Hakan Çalhanoğlu TRT Spor'da. Leverkusen'deki günleri, Euro 2016 heyecanı, hayalleri, merak edilen her şey. TRT Spor muhabiri İbrahim Kırkayak soracak. Almanya'dan canlı yayınla Hakan Çalhanoğlu cevaplayacak. Hakan Çalhanoğlu'yla özel yayın 26 Kasım Perşembe 14'te TRT Spor'da.
Türkiye'nin radyo klasiği, efsane program spor dergisi Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Evet, Spor Dergisi devam ediyor.
Hakan Çalhanoğlu röportajını çok merakla bekliyoruz. Evet.
Süleyman abi hep birlikte aslında çok uğraştık.
Ve Hakan Çalhanoğlu için bir bilgiyi daha paylaşalım dinleyicilerimizle. UEFA yılın 11'i adaylarını açıkladı. 2014-2015 sezonunun en iyi 11'ini seçilecek okuyucular, dinleyiciler. Hatta UEFA.com'da dinleyicilerimiz de oy kullanabilirler. Burada adaylardan biri de Hakan Çalhanoğlu.
Oylar
tek Hakan'a. Türk futbolcusu. Onun mevkisinde bütün oyları dinleyicilerimizin Hakan'a vereceğini düşünüyorum. Hakan'ın kariyerinden de çok önemli bir gösterge bu değil mi?
Çok.
Bunu Türk milli takımı Hakan'ı kazandırdığımız için de sanıyorum güzel, büyük bir hamle yapmışız.
Fragmanda belirtmiştik spor servisi olarak Almanların kalp kırıklığı diye. Sence de, çünkü o bölgeyi çok iyi biliyorsun, uzmansın. Evet. Mesut Özil'in rövanşı mı sence Hakan?
Biraz öyle oldu. Yani Almanlar hala Hakan Çanaloğlu'nu Türk milli takımına kapladıkları için üzgünler, giderek sanki farklı modeller geliştirecekler. Türk futbolcularını biraz daha Alman milli takımına kazandırmak için yeni adımlar mı atacaklar? Öyle bir girişimleri de var Almanların ama.
Evet.
Burada Türk futbolcularının tercihi de önem taşıyor.
Ne kadar ilgi?
Biz o çevreyle, o bölgeyle ilgilenelim. Onlar bizi seçerler. Ben ona inanıyorum.
Ben de inanıyorum. Yani onların
o formayı, o ayıldızlı formayı giymek isteyeceklerini düşünüyorum gençlerimizin. Hakan Çanaloğlu'na UEFA.com'dan oy verebilirsiniz sayın dinleyiciler.
Oylar UEFA, Hakan'a.
Oylar Hakan'a UEFA yılın 11'ini seçiyorum.
Bu akşam onlar da Borisov deplasmanında Leverkusen Bate Borisov'la karşılaşacak. Perşembe saat 14'te, Türkiye saatiyle 14'te Hakan Çalhanoğlu özel yayınla TRT Spor ekranlarında olacak. Ve Hakan'ın vereceği bu demeçlerden bir kesiti de önümüzdeki hafta siz dinleyicilerimiz için hazırlayacağız. Spor Dergisi programında dinleyebilirsiniz. Bakalım Hakan Çalhanoğlu neler söyleyecek diyelim. Biraz da şu lig programını konuşalım. Vaktimiz yavaş yavaş azalıyor. Bu hafta herhalde pazartesi gözler Kadıköy'de.
Pazartesi Trabzonspor Fenerbahçe maçında, tabii Trabzonspor sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Medya'nın de bugün tek taraflı olarak sözleşmesini feshetti. Ödeme sıkıntısından, alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle. Bir yandan mali sıkıntılar, bir yanda kongre süreci, sert bir seçim süreci yaşanıyor adaylar arasında, karşılıklı açıklamalar. Bu bir teknik direktör değişikliği ama 1-0 kazanılan bir Gençler Birliği maçı. Bu takımın havasını biraz
olumlu çevirebilir. Onur çok kıymetli dedi bu galibiyet.
Çok önemli bir galibiyet Trabzonspor için. Kadıköy'e de muhtemelen bir umut çıkacaklardır. Yani bu süreci devam ettirmek için. Fenerbahçe zirvede Beşiktaş'la puan puana bir yarış halindeler. Evet, güzel bir maç olacaktır. Fenerbahçe de zirveden kopmak isteyemeyecek. O anlamda gerçekten zorlu bir maç bekliyor izleyenleri. Aslında geçen haftaya baktığımızda tabii Galatasaray'ın puan kaybı zirveyle arasındaki puan farkını aştı.
Etkiledi tabii.
Etkiledi.
Beraberlik.
Etkiledi. O açıdan önümüzdeki haftada çekişmeli maçlar bekliyor izleyeceğimiz
futbolseverleri. Eskişehirspor Mersin İdman Yurdu maçı haftanın en önemli maçlarından biri. 17 ve 18. sırada, özellikle Eskişehirspor'un durumu. Üst üste 9 maçtır kazanamayan teknik bir SS gördün mü Süleyman abi?
Teknik direktör değişikliği de tabii Eskişehirspor'a çare olmadı.
Konya'da biraz kıpırdadılar ama.
Kıpırdadılar ama sonuçta Eskişehirspor'un işi zor. Aslında Akhisar'la Kasımpaşa'ya bakmak lazım İbrahim. Akhisar 22 puanla.
Cihat Hoca'yla birlikte.
Başakşehir 22 puanla. Galatasaray'la aynı puanı taşıyorlar. Kasımpaşa 19 puanla. Finansal fair play kriterleri tartışılıyor ya. Hı-hı. Fenerbahçe ile Trabzonspor da UEFA görüşmeye çağırdı. Gelir gider, evet. Dengesini konuşacak. Beyanlarını alacak. Savunma yapacaklar. Aslında biz gelirimizi aldık, buraya verdik. Bir sıkıntı var. Mali sıkıntı.
Var.
Bu Süper Lig'de mali sıkıntı tablosunu yansıtıyor bir anlamda. Yani 3 büyükleri çıkarsak onların borç ve UEFA kriterleri.
Kimin ne kadar iyi olduğunu gösteriyor değil mi? Üstten aşağıya baktığımızda.
Başakşehir'le ilgili bir mali yok. Sıkıntı duydun mu?
Yok.
Akhisar'la ilgili bir tartışma duydun
Hayır.
mu? Hayır. Kasımpaşa bir UEFA'ya gidemedi ama bugünlerde pek mali sıkıntısı yok. Konya'yla ilgili duydu.
Duymadım.
Çok ödeme sıkıntısı mali tablo ile ilgili. Rize Spor'da
zaman zaman
zaman
diyelim.
Zaman.
Trabzon'da var.
Antalya'da da var o sıkıntı. Bursa'da var. 10-11.
Osmanlı daha iyi
Osmanlı duruyor. Mali açıdan iyi ama şu an sportif açıdan biraz sıkıntı yaşıyor.
Tüm bunları da konuşmak için hem de UEFA ve FIFA'daki bu davaların son durumunu da konuşmak için önümüzdeki hafta sevgili Resul Bey vardı sanırım.
Bir bağlantı. O aslında UEFA görüşme sürecini konuşabiliriz.
Evet, bu anlamda.
Bu konuyu özel olarak işlememiz gerekiyor. Çünkü artık borçla borç ödeme dönemi kapandı.
Evet.
UEFA'nın mali fair play kriterleri çok ağır sonuçlar getiriyor. Beyanlar yeterli değil, sağlam kaynak göstermeniz gerekiyor. Kulüplerimizin bu yapıya uyum sağlamaları gerekiyor. Ne yapacaklar? Kendi mali gerçekleriyle yüzleşecekler.
Hesabı, kitabı bilecekler.
Gerekirse transfer yapamayacaklar. Borçlarını tasfiye edecekler. bilmiyorum, zor günler bekliyor.
Zor günler
diye düşünüyorum.
PTT 1. Lig'e biraz bakalım. Samsunspor'un ve Karabükspor'un üst sıralardaki 22'şer puanla birliktelikleri var. Samsun İzmir'de kaybetti, Karabük evinde kazandı.
Burada ilginç bir yarış.
Elvir Baliş'le ilgili Süleyman abi neler söylersin?
Ya Elvir Baliş'le
bir yol ayrımına bir anlık girdiler mi, çıktılar mı o yoldan?
Orada bir sportif direktör değişikliği de oldu. Seyit Şül gitti, evet. Levent geldi. Ya orada bir gerçekten Baliç Hoca bunu yanlış anlaşılma olarak söyledi ama evet. Baliç için yönetimine dönük bir eleştiri olduğunu düşünüyorum. Bir müdahale olma girişimi olmuş. Ancak başkandan kaynaklandığını düşünmüyorum.
Feridun Bey'den.
Bu galibiyet sonuçta bu şeyi de attığı takımın üzerinden bu tartışmaları da. Ancak Samsun'un kaybetmesi gördüğün gibi puan puana bir yarış. Çok çetin bir mücadele var.
Evet.
Petrimizde 10. Boluspor'un 17 puanı var. 1. Samsunspor'un 22 puanı var. Yani aslında 12 puanlı Şanlıurfa Spor'un bile 6'ya girme şansı var. Değil mi? İki maçlık galibiyeti. Bu mücadele sanıyorum her yıldan daha farklı olacak.
Çok çok güzel bir yarış.
Herkesin bu potaya girme ihtimali var. Alacakları bir iki galibiyetle. Kopuş olmuyor yukarıda.
Evet.
Puan kayıpları oluyor zirvede. Sanırım bu böyle bir de TRT televizyonlarından, ekranlarından dinleyicilerimiz PTT 1. Lig maçlarını izleyebilirler.
Önü sonu.
Uydu kanallarından uydu yayınımız da var. Yani memleketlerinin futbol takımlarını yakından takip edebilirler.
Kesinlikle öyle. TRT Spor ekranlarında maçların öncesi sonrası PTT 1. Lig'de TRT Spor ekranlarında Samsunspor, Karabükspor 1 ve 2. sırada zirveyi paylaşıyor. Elazığ Spor, Alanya Spor puanları 21, 3 ve 4. sırada. Altınordu 19 puanda, her zaman gözde bir takım. Demir Spor 18 puanla 6. sırada. Göztepe, Giresun Spor, Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor'unda 18'er puanları var. Bolu Spor senin de belirttiğin gibi 17 puanla 10. sırada ama yarışın içinde. 1 ile 10 barajına bakar mısınız? Süper Lig'de bakalım 1 ile 10 arası. 1. Beşiktaş'ın 29, 10. Antalya Spor'un 16. Yani, burada bir açılma var.
Açılma var. Burada tabii 3. ile 9. arasında bir fark yok burada da. Yani zirvenin altında bir toplaşma var.
Evet.
Zirvenin altında bir puan olarak birbirine yakın takımlardan oluşuyor. Ama Beşiktaş'la Fenerbahçe'nin bu yarışta puan farkını daha açıp kopuş mu yaşanır, yoksa Galatasaray yine puan farkını kapatır mı?
Galatasaray için şimdi önemli olan galiba 14 Aralık'taki Beşiktaş maçı oldu. Olimpiyattaki.
O, önemli bir maç
tabii. Oraya kadar yolunda, bu puanı tutarsa
zirve yolunda Galatasaray'ın konumunu belirleyecek değil
evet,
mi?
Evet. Mustafa Hoca'nın da ilk büyük maçı olacak.
Mustafa Hoca tabii burada müthiş bir motivasyonla takımı sahaya sürecektir değil mi?
O motivasyonu göreceğiz. Nasıl bir motivasyon? 23 yıl öncesinden kalan Mustafa Hoca'nın potansiyeli ne kadar sahaya yansıyacak?
Şenol Hoca da ayrı bir hırsla değil mi?
Şenol Hoca sağlam gidiyor. Biraz zaman zaman kendisinin özellikle son 2-3 haftada duygusal açıklamaları oluyor. Mutlaka kızdığı bir takım noktalar var.
Yalnız tabii Şenol Hoca da bu gerilimi, tansiyonu yaşıyor. Son açık
çok yıprandılar Süleyman abi.
Televizyona yansıyan bazı görüntüleri için de özür diledi.
Evet.
Gerçekten aslında Şenol Hoca öyle bir kişilik değil.
Diyelim. Ve biraz basketbol konuşalım. Süleyman abi, sevgili Uğur Türker şu an eminim değil, gerçekten de öyle. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi hazırlığının içinde bize vakit ayırdı ama uzman olarak biz Uğur'u her zaman seçiyoruz. Ne oluyor, ne bitiyor? O kadar çok maç var ki sevgili Uğur Türker bizlerle birlikte vakit ayırdı. Hoş geldin yayınımıza Uğur.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Teşekkürler. Sevgili Uğur, bir yandan Euroleague yine. Milli takımımızın maçları, bayan milli takımımızın. Hafta sonu Galatasaray-Fenerbahçe bayanlar maçı, final gibi bir maç yine TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Ve erkeklerde Galatasaray'ın liderliği, geçici bir liderlik mi sürer mi? Bunlar satır başlarıydı. Benim aklıma gelen, sözü sana bırakıyorum.
Yani en sondan başlayalım. Şafakay'ı Miçov'un çok iyi oynadığı bir maçta yendi ki önemli bir mesaj verdi aslında Ataman'ın takımı. Anadolu Efes karşısında mağlup olmuşlardı. Euroleague temsilcisi Fenerbahçe'yi yenmişlerdi sahasında. Darüşşafaka'yı da mağlup ettiler ve şunu gösterdiler. Kadro ve oyun yapısı Aygün Ataman'ın bu sene oluşturduğu şampiyonluk için en önemli alanlardan bir tanesi. Özellikle diğer takımların Euroleague'de fazlaca yıpranacağını düşünürsek Galatasaray'ın sezon sonunda öne çıkacağını söyleyebiliriz. Onların da tabii bir iki takviyeye ihtiyaçları var. McCollum'un performansına göre belki bir oyun kurucu takviyesi yapabilirler. Ama şu görülüyor ki bu Euroleague'in Galatasaray'ı bu sene almaması Ergin Ataman'ı daha kamçılamış. Çünkü Euro Cup şampiyonu olup Euro Lig'e de katılmak istiyorlar doğrudan gelecek sezon için. Yeni formatta çünkü liglerin şampiyonlarının katılması daha da zorlaştı. O açıdan çok kritik ve hayati bir sezon oynuyor bence Galatasaray basketbol organizasyonu adına. Bu sene Euro Lig'e katılmayı başarırlarsa uzun süre bence Galatasaray için bir arkada güç olacak bu sezonki başarılar. Bayan basketbolunda önemli derdi var hafta sonu. Söylediğim gibi TRT Spor yayınlı. Uzun süre sonra TRT bayan basketbolunu yayınlamaya başladı ki ben bayan basketbolunun Türkiye'de iyi bir seyircisi olduğuna inanıyorum. Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin birkaç sezon önce Euroleague'de yaptıkları, geçen sene yine Fenerbahçe Euroleague'de finale yükselmesi bayan basketbolunun ilgisini arttırdı Türk halkının. TRT'nin de kurumumuzun da böyle bir noktada destek vermesi bence federasyona çok önemli. Hem izlenme açısından hem de sponsorluk açısından. Çünkü bir ligi yayınlamadığınız, izletmediğiniz zaman sponsor bulmak, oraya şirketleri çekmek çok kolay olmuyor açıkçası. O noktada bence TRT ile federasyon güzel bir işbirliğine imza atıyor. Yani o konuda ben iki tarafı da kutluyorum.
Hafta sonu favorin kim Uğur? Sevgili Uğur, senin tahminlerin önemli.
Yani Fenerbahçe şu an için bir adım önde gözüküyor. Ekrem Memnun takımı tam sezon başında oturtamamış gözüküyor ama Ekrem Memnun genel yapısı böyledir. O da milli takımla yollarını ayırdı çünkü oraya da geleceğiz. Milli takım düzenlerinde ilk defa sezon içinde bir öneleme serisi başladı bayan basketboluyla. Erkek basketboluna devam edecek böyle. Ekrem Memnun Galatasaray'ı seçti. Yani hem oyuncuların adaptasyonu hem de kadronun adaptasyonu Galatasaray için biraz daha süre alıyor gibi. Ama sezon sonuna doğru işlerin rengi tekrar değişecektir. Ekrem Memnun tekrar mücadeleci daha sert bir takım yaratacaktır açıkçası. Şu an için Fenerbahçe bir adım önde duruyor ama bu basketbolda özellikle playoff düzenleri olduktan sonra sezon içindeki maçların belirli tabii göstergeleri var ama çok da belirleyici olduğunu söylemek zor olur. Ama ben yine de Fenerbahçe'yi bir adım önde görüyorum. En azından saha seyirci avantajı açısından ligin sonunda liderliği ele alıp bu maçlar o noktada önemli oluyor. Çünkü birkaç sezondur saha avantajı olan şampiyonluğu da aldı. Yani erkek basketbolunu aslında ben şu noktada değil, çok da uzatmak istemiyorum lafı. Ekrem Memnun söyledim Galatasaray'ı seçti. Şimdi ortada Ergin Ataman'ın nereyi seçeceği yönünde bir tartışma var. Kimisi milli takımı seçeceği, kimi görüşe göre de Galatasaray'da kalacağı konuşuluyor. Ben kendi yorumumu ve nasıl söyleyeyim aldığım duyumları ileterek aslında veda edeyim size de. Ben Ergin Hoca'nın Aralık ortası gibi milli takımdan istifa edip Galatasaray'da daha uzun vadeli bir sözleşme imzalayacağı yönünde bir bilgim var. Bilmiyorum doğru mu olur, yanlış mı olur. Ama benim duyumlarım şu an için bu yönde.
Peki. Çok teşekkürler. Hafta sonu görüşmek üzere. Belki birlikte gideriz maça. Bilemiyorum tabii. Yoğun olmazsan.
İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler sevgili Uğur, bizlerle birlikte oldu. Bate 1, Leverkusen 1 maç tamamlandı. Hakan Çalhanoğlu 1 puanla dönüyor. Zenit 2, Valencia 0. Barcelona Roma maçını saat 21.45'ten itibaren TRT1'den naklen izleyeceksiniz. Arsenal Dinamo Zagreb, Bayern Olympique Lyon, Porto Dinamo Kiev gecenin diğer maçları diyelim. Programımızın artık yavaş yavaş son bölümüne doğru giriyoruz.
Türkiye'nin radyo klasiği, efsane program spor dergisi, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Spor dergisi, İbrahim Kırkayak ve Süleyman Çil'in sunumu ve yorumlarıyla salı akşamları Türkiye saatiyle 20'de Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Her salı bir radyo klasiği. Spor dergisiyle sizlerle birlikteyiz sevgili Süleyman Çil'le birlikte. Eğer ulaşabilirsek Birleşik Devletler'e telefon hatları önemli. Devam eden bir şampiyonu var.
Halter şampiyonası var. Bu sene tabii iyi görüntü vermedik Dünya Halter Şampiyonası'nda. Yani ilk iki günü biraz madalyasız geçtik. Dün madalya, en azından bronz aldık. Yani bu anlamda İsmailov koparmada altın. Toplamda tabii kürsüye bronz madalya olarak çıktı tabii. Koparmada altın aldı. Tesellimiz bu oldu. Türkmen asıl, Türkmenistan asıllı milli halterecimiz Daniel İsmailov'a. Diğer sporcularımız, şimdiye kadar çıkan sporcularımız anlamda bir boş geçtiler. Madalya evet. alamadılar. Nurcan Taylan da bunlardan biri. Sibel Özkan da bunlardan biri. Umarım bundan sonra
madalyalar gelsin, ihtiyacımız da var.
Çünkü biz bir dönem halterde dünya halterine damga vurmuştuk. Umarız yeniden. Evet, Murat Tarhan Amerika Birleşik Devletleri'nde. Merhabalar Murat.
Merhabalar.
Hoş geldin yayınımıza.
Hoş geldin yayınımıza. Biz de halteri konuşuyorduk. Halter milli takımını konuşuyorduk. Neler aktaracaksın bize? Nasıl görünüyor? Nasıl gidiyor mücadele?
Süleyman, sesiniz kesik geliyor ama ben size şu an NASA'dan sesleniyorum. Afganistan'da.
Gayet güzel geliyor.
Seni çok iyi dinliyoruz.
Tamam. Ben size burayı azıcık anlatayım. Teknolojinin geldiği son noktayı görme açısından önemliydi burada ziyaretimiz. Ama bizim Hristiyan gerçek ziyaretimiz, bildiğiniz gibi Dünya Halter Şampiyonası. Biz kötü başladık. İyi gidiyoruz diyelim. Bir altın madalya geldi bildiğiniz gibi. Daniel İsmailov Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandırdı. Yani kötü giden halterin bu madalyaya ihtiyacı vardı. Bu anlamda önemliydi. Ama biz şunu da söylemekte fayda var. Biz dünyayla artık yarışamıyoruz. Şöyle, biz dopingle mücadelede önemli bir mesafe aldık. Neredeyse bu Spor Bakanlığı ve Genel Müdürlüğü o sıfır tolerans, dopinge sıfır toleransıyla biz yola çıktık. Ama dünya maalesef hala dopingle bir yerlere gitmeye çalışıyor. Bunu da burada gördük. Derecelere baktığımız zaman bunları da aslında görebiliyoruz. Bu ortamda gelen altında önemliydi. Sonunda bizleri sevindirdi. Ama bu yeterli mi değil? Çünkü önümüzde Rio Olimpiyatları var. Orada daha başarılı olmamız lazım. Çünkü oraya kota alamıyoruz şu an. Bayanlarda iki kotada kaldık. Erkeklerde şu an bir kotamız var. Rio'ya gidebilecek. İşte bu sayıyı arttırmaya çalışıyoruz ama pek de mümkün gözükmüyor. Belki erkeklerde maksimum iki kotayla Rio'ya gideceğiz.
Evet.
Bu anladığım... Evet, right.
Tamamlayabilirsin. Çok az bir zamanımız kaldı da o yüzden bir araya girmek istedim sevgili Murat Tarhan. Murat abi.
Şöyle söyleyeyim. Halter'de yeniden küllerinden doğma gibi mücadelesi var. Dopingin olmadığı temiz spor anlamında bu önemli. Bu altın madalya aslında bu anlamda çok önemliydi. Biz çünkü dünyaya bu mesajı verme ihtiyacımız vardı. Doping yapmıyoruz ama bir doping yapmadan da başarı gelebilir. O yüzden Daniel İsmailov'un bize getirdiği altın madalyanın böyle bir önemi var. Ama maalesef hala dünya bizim kadar hassas da değil. Biz onlarla işte eşit şartlarda mücadele etmiyoruz. Bununla sözü bitireyim. Topu size bırakayım tekrar.
Murat, size kolay gelsin. Madalya haberlerini bekliyoruz sizden.
Teşekkür ederiz.
Görüşmek üzere. Ağzınıza sağlık sevgili Murat Arhan. Halterle ilgili de yorumlarını bize belirtti.
Ciddi iddiaları var.
Evet.
Doping denetimlerinde uzman bir zaaf var. Değil mi? Başka ülkelere dönük iddiaları vardı Murat'ın.
Rusya tam çemberde bu arada atletizmde.
Atletizmde ayrı bir konu.
Evet. Süleyman abi, sona geldik.
Evet.
Bugün bu hafta da programımızı tamamlayalım. Bugünde. Teknik yönetmenimiz sevgili Nuri Göktaş, program yapımcımız sevgili Ali Suat Günek'le birlikte sevgili Süleyman Çil, ben İbrahim Kırkayak. Bir kez daha Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Tüm öğretmenlerimizin.
Tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyoruz ve tekrar görüşmek dileyelim. İyi akşamlar dileyelim Türkiye'den.
İyi akşamlar Türkiye'den, Ankara'dan. 1 Aralık akşamı tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Spor Dergisi.